Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Bendeniz Salih Hüzgenç, Lütfü Arslan ağabeyimizle, Mehmet Lütfü Arslan ağabeyimizle olan birlikteliğimize başlamış olduk bugün. Bizleri Twitter'dan ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Lütfü ağabeyimiz Erkam Radyo'da yeni iki programa başladı. Hayırlı olsun diyoruz kendilerine. Bugün de Genç Zamanında yine bizlerle birlikte, inşallah bırakmayacak da bizleri Lütfü abi.
Ben de dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii biz Genç Zamanında gözümüzü açtık, sesimizi bulduk. Burayı bırakmamız söz konusu olmaz ama hem ihtiyaç olduğu için hem de iki tane güzel abimizle radyomuzu zenginleştirelim diye ben onlara aslında nezaret ediyorum, refakat ediyorum yani. Bir tanesi iş dünyasındaki tecrübesini bildiğimiz yakından, zamanında İngilizce Altınoluk dergisinin çıkmasında güzel hizmetleri olan, Amerika'daki bulunduğu dönemlerde bize gerçekten hem lojistik hem de fikri anlamda çok ciddi katkılar sağlayan Osman Şentürk Bey. Onunla cuma akşamları 19'da ekonomi gündemi programı yapacağız. Hı hı. Bir diğeri de Genç Dergimizde ilk zamanlardan itibaren yazmış, gencin fikri oluşumunda büyük katkılar olmuş Putera Mehmet Emin Okur abimizle pazar akşamları yine 19'da Hayrola adlı bir program yapacağız. Hayrola onun gençteki köşesinin ismiydi. Orada böyle gündeme farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyordu. Biz de inşallah Hayrola da gündemi değil, gündemde konuşulanları da değil, gündemin hayrını bulmaya çalışacağız.
İnşallah hayırlı olur abi.
İnşallah hayırlı olur diye dua ediyoruz.
Mehmet Emin Okur abimiz dergimize de transfer olmuş oldu bu ay itibariyle.
Hayrola köşesi tekrar başladı. Evet.
O da inşallah hayırlı olur. Hayrola da. Şimdi abi malumunuz yeni bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesiyle beraber 5. sınıfları özellikle kapsayan bir yönetmelik çıktı. Buna göre 5. sınıfa gelen öğrenciler artık İngilizce ya da Arapça, Almanca gibi dillerden eğitimden geçerek ortaokul seviyesine gelecekler. Dile dair böyle bir yapılanma var yani eğitim üzerinde ülkemizde. Şimdi bizim de Genç Dergisi olarak İngilizce eğitimle alakalı bir kapağımız olmuştu. İngilizce eğitim evet ama hani öğretim kısmındaki şeylere karşıydık yani. Bir ihanet olduğunu söylüyorduk bunu.
Tam tersi olmasın. Yani
öğretime evet, evet eğitime,
eğitime hayır.
İhanet bağlamında bakıyorduk. Siz tabii siz de az önce de programdan önce de zikrettiniz. Uzun yıllar İngilizce okumuş. Eğitim hayatı belki de İngilizce eğitimi alarak geçmiş biri olarak bunun karşısında durduğunuzu söylemiştiniz. Neler söylersiniz abi?
Bu konuda ben çok şey söylerim de bunlar zülfiyare dokunmasın diye biraz endişe ederim. Çünkü ben İngilizce eğitimin gerçekten ihanet olduğuna inanıyorum. Bunu kendisi işte bir disiplini, işte ekonomi işletme disiplinlerini İngilizce anlamaya çalışan, İngilizceyi öncelikle halledemediği için de o disiplinlere de hakkıyla vakıf olamadığını düşündüğüm birisi olduğum için o dil eğitiminin gerçekten bir hainlik olduğunu, bizim üzerimizdeki planlarla eşgüdüm içinde yürüyen bir teşebbüs olduğunu kanaatindeyim. 1960'lara kadar böyle bir şey yok. İşte Türkçe seferberliği var. Sadeleştirme adı altında dilimizden işte o eskimez kelimelerimizi atmakla ilgili bir takım hain yine teşebbüsler var. Fakat bir tarafından da bakıldığı zaman işte rejimin kendisini yanında konuşlandırmak istediği Batı medeniyetinin klasiklerini çevirttiği, yoğun bir efendim idealizm aşıladığı, işte köy enstitüleri gibi bir takım böyle liseler gibi ya da yurt dışına gönderilen işte Sorbonne gibi, Harvard gibi yerlerde okuyup geri dönüp böyle işte Elazığ Lisesi gibi, Erzurum Lisesi gibi yerlerde idealist öğretmenlik yapan aydınlar, yetişmiş insanlar. Bunların bir şeyi var. Gayreti sonucu ortaya çıkmış bir efendim nesil var. Hı hı. O süreç devam ederken gerçekten mesela işte lise mezunu olmanın bugün bir neredeyse yüksek lisans doktora düzeyinde bilgi edinmek olduğu dönemler bunlar. Yani lise mezununun gerçekten alıp böyle her anlamda yani dilekçe yazabilecek, meramını ifade edebilecek, ortaya güzel düşünsel şeyler koyabilecek bir birikimde olduğu dönemler. Sonra işin suyu çıkıyor tabiri caizse ve bunu da o Belki Demokrat Parti ile Demokrat Parti'nin son dönemlerinde işte Amerikan yardımlarıyla Marshall'a, daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim yanında yer almayı seçtiğimiz o hür dünya diye ifade edilen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri bir kutup, Amerika ve yandaşları bir kutup.
Doğu Batı bloğu diye.
Evet, o Batı bloğunun yanında yer almışız. O bloğun da bir takım maddi yardımlarına muhatap olmuşuz. O maddi yardımlarla ortaya çıkan bir süreç var. Otoyollar değil ama karayolları yapılıyor. Bir takım böyle sanayi enstitüleri kuruluyor. Hı hı. İşte diyelim insan personel yönetimi dersleri veriliyor. Bizim bürokrasimize ciddi anlamda eğitimler veriyorlar Amerikalılar. İşte bu süreçte bir Amerikan projesi olarak ortaya konan bir de Orta Doğu Teknik Üniversitesi var. Hı hı. Burası da mesela İngilizce eğitim vermekle işe başlamış. İşte İngilizce eğitim bu şekilde girmeye başlıyor. Çünkü Amerikan aslında, evet, ekolü tüm ağırlığıyla hem ticarette hem de bürokraside tabiri caizse bizim üzerimize böyle bir bulut gibi oturuyor. Bir sisli havada nasıl bulut oturur?
Evet abi.
Bütün ağırlığıyla oturuyor. Şimdi bunun ekonomik anlamda bir getirisi de var. Çünkü diyelim Koçzade Vehbi Bey'in Ankara'da bir bakkal dükkanıyla başladığı o macerada Türk devletinin, Türk rejiminin o dönemdeki kendi zenginliği oluşturma macerasında ilk şeyi, daha doğrusu çabasındaki ilk böyle yararlananlardan bir tanesi de işte bu Koçzade Vehbi Bey. İşte o süreçte, yani Amerikan bulutunun üzerimize çöktüğü o dönemde, işte Ford'un bayiliklerini alarak ya da bir takım Koç Amerikan mamullerini, hı hı, bu anlamda distribütörlüğünü alarak ortaya bir hani neredeyse kılcal damarlarla bütün Anadolu'ya yayılan bir bağ, bayi ağ oluşturuyor. Bu da tabii ekonomik anlamda da bir şey, yani anlamlı bir şey.
Bu zaten bir taraftan da şöyle değil mi abi? Yani yerli sermayenin, hani yerli teşebbüsün gelişmesine de engel oluyor. Yani mesela yıllarca söylendi ya, Türkiye'nin niye kendi arabası yok diye. Kendine ait bir arabası üretilmiyor diye. Çünkü daha az karlı bir şey. Yani oradan getirmek, anlaşmaları bozmak daha,
evet,
zor bir şey.
Mesela o döneme kadar hep tercihini rejim şeyden yana yapmış. Demir yollarından yana yapmış. Hı hı. Amerikan yardımlarıyla başlayan süreçte karayolları yapılıyor. Karayolları tabii lastikli araçların yurda girişini kolaylaştırıyor. Bunu da Koç Ford marifetiyle daha çok yapıyor. Başka türlü, başka bir şey de var. Başka diyelim destekler de var. Bunlar tabii çok geniş bir tedarikçileriyle birlikte diyelim. İşte bir araba sadece şeyiyle değil sonuçta, yani fabrikasıyla değil. Onun yağı var, benzini var, efendim yedek parçası var, onu var, bunu var. Böyle geniş bir efendim ağ var. Ve bu ağın temel fariki Amerikan ekonomisine dayanıyor olması. Dolayısıyla İngilizceye ihtiyaç duyan bir insan kaynağı anlamına geliyor.
Evet.
Bürokraside de böyle. İşte o zamana kadar mesela bir Fransız etkisi var. Bizim münevverlerimiz hep Fransa'da, Paris'te, Sorbon'da yetişiyor. Ama nitekim rejim de ilk zamanlarda mesela yurt dışına 13 milyonluk fakir bir ülkeyken bile gönderelim insanlar, yani çocuklar yetişsinler, öğrenciler yetişsinler diye hem Amerika'ya hem Fransa'ya şeyler gönderiyor. Öğrenciler gönderiyor.
Öğrenci gönderiyor.
Mesela Necip Fazıl da bu ekiptendir.
Paris'e gidiyor değil mi?
Evet. Nurettin Topçu da bu ekiptendir.
Hatta abi yani her dönemde bu tip öğrenciler gönderilmeye devam ediyor galiba. Yani
Tabii her dönemde özellikle işte gitsinler, ilim irfan öğrensinler. Hep biz çünkü batıya dönmüşüz yüzümüzü. Oradan ilim tekniği almak gibi bir gayemiz olmuş. Onun taşıyıcısı olarak da yurt dışında okuyup gelip burada memleketlerine faydalı olsunlar arzu edilmiş. Yani ilk dönemin şöyle bir farik vasfı var. Gerçekten çok idealist. İşte biz cumhuriyeti, işte köhnemiş bir efendim imparatorluğun bakiyesi olan cumhuriyeti işte bizim omuzlarımızda kurulacak diye hakikaten çok idealist bir öğretmen ekibi yetişmiş. Bunlar, ben şimdi mesela bir yurt dışında okuyup da yüksek lisans doktora yapmış bir insanın herhangi bir lisede öğretmenlik yapmasının böyle çok şey hani mantıklı görmüyorum. Şu anlamda mantıklı görmüyorum. Şuna, buna tenezzül etmez birçok insan yani. Nitekim 1416 sayılı kanun var şimdi. Onunla yurt dışına milli eğitim öğrenci gönderiyor. Üniversitelere diyor ki ben sizin adınıza diyor işte şey göndereceğim. Öğrenci göndereceğim. döndüğünde de siz de işe başlasın. Bunu kabul eden üniversite var, etmeyen üniversite var. Etmeyen üniversiteler bunu etmeme hakkına sahipler. Milliyetin biraz o anlamda amir bakanlık olduğu için kızıyor muzuyor ama eğer üniversitede çetin çıkarsa etmezse o 1416 sayılı kanunla yurt dışında okuyup da gelip burada efendim üniversitede hizmet etmesi gereken o öğrenciler mecburen milli eğitimde herhangi bir şube müdürlüğü ya da işte ilçe milli eğitim müdürlüğünde memur olarak göreve başlıyorlar. Şimdi ve onu yediremiyor çocuk kendisi. Evet. Ben de yüksek lisans yaptım, doktora yaptım, şöyle işte eğitim aldım. Ama o dönemde ilk gidenler hep böyle şeylerde okumuşlar. Yani liselerde öğretmenlik yapmışlar. İşte Nurettin Topçu mesela.
Evet.
Yani Elazığ'da işte orada doğuda birçok yerde böyle öğretmenlik yapmış. Mesela bunlardan gönderilenlerden bir tanesi Muzaffer Şerif'tir. Bugün sosyal psikoloji dendiği zaman o disiplinin neredeyse kurucularından ve Türkiye'ye döndükten sonra Harvard'da okuyup Türkiye'ye dönmüş. O da öğretmenlik yapmaya başlamış. 1940'lı yıllarda komünist suçlamasıyla içeri alınmış. Bunu yedirememiş kendisine. Daha sonra geri dönmüş. Yani ülkeyi terk etmiş. Şerif soyadını Sıherif diye yani İngilizce telaffuzuyla yazıp Harvard'a tekrar dönüp orada sosyal psikoloji gibi bir disiplinin doğmasına. Bugün de hatta Survivor diye meşhur Türk büyüğü Acun'un şey yaptığı
Türkiye'ye getirdiği.
Türkiye'ye getirdiği o programın aslında ilk bilimsel anlamda prototipini oluşturan da Muzaffer Şerif olmuş. Yani bir deneyse bilimsel bir deney olarak bunu iki tane ayrı genç grubunu böyle balta girmemiş bir ormana Amerika'da alıyor ve onların işte böyle ilkel şartlarda yaşamalarını ve orada bir grup olarak nasıl davranışlar gösterdiklerini ölçmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede de bir müddet sonra bunların aralarında bir su kaynağına yönelik işte şey çıkmasını, sürtüşme çıkmasını onu da kurguluyor yani o da bir kurgu. Aralarında düşmanlık başlıyor. O düşmanlığı gözlemliyor mesela. Evet. Birbirlerinin boğazını kesecek kadar efendim düşmanlaşan o iki grubun varlığını. Sonra aralarında yine başka bir kurgu yapıyor bu sefer. İşte ittifak ederek o suyu beraber paylaşmaları noktasında işbirliği yapmalarını sağlıyor. İşte zamanında birbirlerini efendim öldürecek kadar düşmanlaşan bu gruplar. Daha sonra işte hep beraber aynı otobüste geri memleketlerine dönebilecek kadar
dost oluyorlar.
İçerisinde dost bir hale dönüşüyorlar. İşte buradaki işte o deney sürecinde şeyi ölçümlüyor yani. Grup nasıl davranır? Grup davranışı nedir? Bireyin şeyleri nelerdir? İşte bu adam yani Muzaffer Şerif neredeyse Türklükten çıkıyor. Memleketinizden kendisine yapılmış olan haksızlığı tırnak içerisinde kabullenemediği için o İngilizce konuşan Anglo-Sakson literatürün bir böyle önemli bir disiplininin neredeyse kurucu babası oluyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. O süreçte gerçekten gidenler Fransız ekolüne yönelik gidenler de var ama o işte 50'li yıllardan sonra bizim tercihimizi Anglo-Sakson dünyadan yana yapıyor oluşumuz. O Frankofon ya Fransız etkili dünyadan çekilip Rusya'ya karşı da bir tavır göstermişiz zaten. O Anglo-Sakson dünyadan yapıyor oluşumuz İngilizcenin artık bizim için vazgeçilmez bir efendim dil haline gelmesi sonucunu doğurmuş. Bunu görüyor. İşte ticaret boyutunu biraz önce izah ettik. İşte Koç'tan dolayı. Bürokraside de Amerikan yönetim bilimciler gelip işte bizde bir takım enstitüler kuruyorlar. Mesela Türkiye Orta Doğu Anma İdaresi Enstitüsü. Yani neredeyse bürokrat fabrikası diyebileceğimiz Türkiye'nin bugün gerçekten çok önemli kamu yönetimine yönelik bürokrasi geleneğinin oluşmasında önemli bir kurumdur. Bunu Amerikalılar kuruyorlar mesela. Sanayi Kalkınma Enstitüsü var mesela. Onu Amerikalılar kuruyorlar. İşletme İktisadi Enstitüsü var mesela İstanbul Üniversitesi'nin. Amerikalılar kuruyorlar. Kuruyorlar derken yani bir Baker planı denen bir plan çerçevesinde öneriyorlar bunları. Bizimkiler de hayata geçiriyor. Şimdi böyle bir Amerikan ya da İngilizce eksenli bir dünyanın önümüze serildiği bir dönemde tabii yani ben okuyayım, adam olayım, bir yere gireyim diyenler de öncelikli amaçlarının, daha doğrusu öncelikli hedeflerinin İngilizceyi halletmek olduğunu görüyorlar. Bu çerçevede işte zaten bizde İngilizce macerası başlamış. Ama mesela Oktay Sinanoğlu'nu burada iyi zikretmek lazım. Bay Bay Türkçe diye bir kitabı vardır. Buradan dinleyicilerimize tavsiye ederiz. O mesela bu macerayı çok güzel anlatır ve kendisinin işte bu idealist öğretmenlerin elinde yetişen ve fakat Türkçe yetişen bir lise öğrencisi olduğu için Amerika'da nasıl genç yaşta, yani 25 yaşlarında profesör olduğunu anlatır. Ve sonra der ki işte bizim İngilizce maceramız başladıktan sonra benim gibi bir adam gelmemiştir. Çünkü ben kimyayı, fiziği kendi lisanımda öğrendim. Kendi muhayyilem, kendi tasavvur dünyam, algı dünyam, idrakim annemin karnından doğduğum dille şekillendiği için, ilmi de o dille yaptığım için ben kısa zamanda çok güzel yerlere geldim. Ama İngilizce ile yetişen nesillerin böyle bir şansı yok, olamaz. Çünkü insan kendi dilinde yapar ancak ilmi.
Evet.
İdraki o hangi dilde şekillendiyse o dünyanın kavramlarıyla düşünür, tanışır, konuşur. Biz İngilizce öğretime karşı değiliz. İngilizce öğrenelim. Öyle disiplinler var ki tamamen kaynaktan İngilizce neredeyse. Çünkü onlar üretiyorlar. Onlar ortaya koyuyorlar. Oralara vakıf olmak, bir şekilde onların ürettiklerini aşinalık kesbetmek için İngilizceyi bilmemiz şart. Dil bilmemiz şart hattı zatında. Yani bir tane dil de belki
evet,
yetmeyebilir.
Doğru.
İngilizce de bilelim, Avrupa dillerine de aşina olalım. Farsça'ya aşina olalım. İbranice dediniz biraz önce. İbranice'ye aşina olalım. İşte şey yapalım. Rusça bilelim.
Evet.
Bu dilleri bilelim ama bu bütün eğitim hayatımızı kapsayacak kadar bir ihanete dönüşmesin. Yani mesela ekonomiyi İngilizce görmeyelim. Fiziği, kimyayı İngilizce görmeyelim. Matematiği İngilizce görmeyelim yani.
İşletmeyi mesela.
Evet. Yani bugün tarihi, edebiyatı bile İngilizce görüyoruz.
Psikoloji
ben
de öyle mesela.
Birinci sınıfta hatırlıyorum, üniversite birinci sınıfta. Hukuku, yani Türk hukukunu biz İngilizce gördük ya. Görmekle de kalmadık. Hayatı boyunca bu İngiliz sistemi içerisinde yetişmiş. Kıbrıslı bir hocamız vardı. Bir de bize İngilizce mülakat yaptı. Yani vize final var. Şey yapıyorsunuz. Normalde vize finalden geçiyorsunuz. Yetmiyor. Bir de kendisi böyle asistanlarıyla beraber herkesi tek tek karşısına alıp İngilizce bir mülakat yapmıştı yani. Şimdi hukukun, yani benim hukukum, yani benim hukuk sistemim içerisinde hele öyle öyle kavramlar var ki Osmanlıca.
Evet.
Ya bunların içerisinde bir İngilizce hukuk görmek ya nasıl bir sömürgeci mantıktır? Nasıl bir efendim böyle aşağılayıcı bir şeydir? Ben şimdi yeni idrak ediyorum yani. O dönemde mesela Asaf Savaş Akat diye yine bir hocamız vardı. Ekonomiyle ilgili yazıları vardır. Kendisi bize değil de bizim bir üstümüzdeki sınıfa Türk İş Ekonomi dersine girmiş. Türk İş Ekonomi. Yani Türk Ekonomisi dersi. Şimdi ve ilk söylediği söz ne? Türkçe konuşuyor. Normalde sınıfta İngilizce konuşması lazım hocanın. Aa, Türkçe de işleyecekmiş bu hoca bu dersi diye herkes böyle gelip anlatıyor. Arkadaşlar demiş. Türk bir hoca. Türk öğrencilere. Türk ekonomisini. Türk kaynaklardan. Niye İngilizce anlatsın? Ben demiş dersi Türkçe anlatacağım. Şimdi, hakikaten bu çok mantıklı evet, değil mi yani?
Tabii tabii doğru.
Ha İngilizce kaynaklar İngilizcedir. Onları bile sonuçta okuyup öğrenci de okusun anlasın, hocası da okusun anlasın ama yorumunu, o idrak dediğimiz, o içselleştirme dediğimiz, o kendisinin kılıp akabinde üretmek sürecine götüren o uğraşı hep beraber hangi dilde doğduysak o dille yapalım.
Peki abi mesela Asaf Hoca örneği çok güzel bir örnek oldu ama şeyler niye bunu fark edemiyorlar? Yani o eğitime yön veren kademeler mesela bunu görmüyorlar mı? Bunun böyle olduğunu. Yoksa bu bir senaryonun şey parçası mı? Hani böyle olması gerekiyor. Bunu değiştirmek artık mümkün değil gibi bir şey mi?
Şimdi bu çok güzel bir soru. Salih'cim seni tebrik ederim bu soruyu sorduğun için. çünkü hakikaten çok kritik bir soru bu soru. Bu nedir biliyor musun? Bu aslında İngilizce bir eşiktir. Milletin evladını hangilerinin maraba olabileceğine dair aslı bir eşiktir. O eşiği aşabilenler imtiyazlı sınıfa alınırlar. beyaz efendim Türklerin arasında işte diyelim o büyük plazalarda Anglo-Sakson dünyanın öncelikleri, dizileri, hayat tarzı, bakış, görüş, konuşma, işleyiş, böyle hayatı yorumlayış çerçevesine mahkum olurlar ve orada bir ayrı bir adada yaşarlar. Bu anlamda İngilizce milletin evladını filtresidir. Onu aşabilenler mutlu azınlığın, ki o da büyük küresel ekonominin aslında gereklerine göre kurgulanmış bir efendim aslında hizmetçiler topluluğudur. Oraya katılabilir. Şimdi biz bu soruyu şeye sorduk, biliyor musun? Şimdi vefat etti gitti. Bizim üniversitenin bölüm başkanıydı o dönemde. Sonradan da Dalaman Üniversitesi'nin rektörü oldu o hocamız. Yani niye hocam yani? Şimdi Türkçe işletme var, bir de İngilizce işletme var. Biz niye İngilizce işletmedeyiz? Bu arkadaşlar niye Türkçe görüyorlar? Biz dersleri niye İngilizce görüyoruz? Dedi ki, bakın evladım, mesele İngilizce meselesi değil dedi. Mesele dedi, İngilizce'yle dedi, sizin gibi dedi, işte diyelim hani belli bir puanın üstündeki insanları bir araya toplamak meselesi dedi. Sizin en büyük kazancınız yine kendinizsiniz. Biz sizi dedi, yani bu işte ÖSYM'nin aslında bir hani işte 50 kiloluk koyunlar, 49 kiloluk koyunlar, 48 kiloluk koyunlar gibi böyle hakikaten yani çok güzel seçiyor ÖSYM bu anlamda. İyi ayıklıyor yani. Böyle kategorilere göre tabii belli bir sadece boyuttan iyi seçiyor diye söylüyorum. Yoksa insan zaten Allah seçip göndermiş yani.
Eyvallah.
Herkesin bu anlamda ayrı bir özelliği var, ayrı bir şeyi var. Ama burada şey ne? İşlevsellik, küresel ekonominin ve malum ihtiyaçların taşeronu olabilecek, bunun insan kaynağı olabilecek öğrencilerin seçimi. Bunu iyi yapıyor ÖSYM.
Hı hı.
Bu çerçevede işte diyor ki İngilizce ile diyor, siz geldiniz İngilizce okumak üzere geldiniz. Kendilerine hizmetçi olacağınız dünyanın gereklerine uygun bir donanım alacaksınız. Bu donanımı da hep beraber alacaksınız. Aynı kafa mantalitesi, aynı zihniyet, aynı bakış açısından mürekkep insanlarla beraber olacaksınız. Dolayısıyla birbirinizle bir network oluşturup işte o mutlu azınlığa katılmak için yine bir kendi içinizde işte diyelim bir klan, bir grup, aidiyet, asabiyetiyle beraber yetişeceksiniz demeye getirdi. Bu anlamda da dediğin çok önemli, o sorduğun soru. İngilizce, tekrar edeyim ilk başta söylediğimi, milletin evladının tırnak içinde kullanılışlı olanlarını,
hı hı,
küresel sistemin ve ekonominin gereklerine uygun olarak efendim hazırlamak için ortaya konmuş bir filtredir, bir eşiktir. O eşiği aşabilenler daha güzel hizmetlere, daha güzel işlere layık olduklarını ispat ederler. Ona göre de kendilerine ikbal kapıları açılır. Bu böyledir. Ha, öğrenemeyenler, onların da işte efendim
vasıfsız eleman olurlar abi.
Yok işte bir takım gidecekleri yerler vardır ama hep de bir şey vardır. İçlerinde bir eziklik. İşte ya öğrenemedik. İşte konuşamıyoruz. İşte hep böyle. Şimdi bizde İngilizce derdi hiç bitmez. Salih'ciğim. Öğrenen için ya hep aksan var bizde kardeşim. Yani işte Türk olduğumuz belli oluyor. İşte diyelim biz şeyde fotokopi çektiriyorum o gittiğim üniversitede 20 sene önce. Ben dedim bu fotokopi makinesini kullanabilir miyim dedim. Bir tane kız fotokopi.
Amerika'da mı abi?
Evet. Hı-hı. Fotokopi çekiyor. Bir farklı bölüme gittim. Bizimkini bozulmuş herhalde şeyi. Fotokopi makinesi. Farklı bölüme geçtim. Orada bir tane kız öğrenci var. Biraz daha yaşı büyük. Fotokopi çektiriyor. Ben de dedim fotokopi çektirebilir miyim dedim. Şöyle döndü. Yani bunu İngilizce söyledim. Şöyle döndü. Sen Türk müsün dedi. Ben bunu bir yerde anlattım. Ondan sonra abi sen hiç olmasa cümle kurmuşsun dediler. Bak benim başımdan ne geçti dediler. Anlattı bir arkadaş. İnmiş uçaktan. Birisi ona yaklaşmış demiş ki siz demiş şu uçaktan mı indiniz İngilizce? Yes demiş. Sen Türk müsün demiş. Yes.
Yes'ten mi olmuş?
Ya yes'ten diyor, anladı diyor. Sen hiç olmasa bir cümle kurmuşsun diyor.
O zaman abi şu da var ama Amerikalılar Türkleri tanıyorlar.
Hayır şöyle. Şunu söylemeye çalışıyorum. En başta dedim ya. Bu İngilizce bir derttir. Herkesin bir derdidir. İyi konuştuğunu düşünen ya da bir şekilde ya biz zaten İngilizce ile bir şekilde anlaşıyoruz diyenin aksan derdi vardır. Bu namaz gibi yani. Namaz şimdi bir Evliyaullah'tan birisi bile namazla ilgili bir derdi vardır. Niye? Çünkü namaza devamlıdır onlar diye ayet-i kerime var ya. Bir huşu diye bir şey var. Efendimizin bir namazı var. Şimdi o namaz en üsttekinin de derdidir. Yeni başlayanın da derdidir. O bir bitmeyen bir yolculuktur yani. O kalitesini arttırmak noktasında. İngilizce de Türk evladı için yani bu vatanın evladı için derttir. Hangi anlamda? Aksan meselesi vardır. Konuşamama meselesi vardır bir altında. Bir altında okuyamama meselesi vardır. Bir altında anlamama meselesi vardır. Böyle bu sürer gider. Ve bu hiç bitmez biliyor musun? Yani ciddi anlamda gerçekten bir derdimizdir. Bunu en güzel yolu da Salihciğim böyle İngilizce eğitim görmek değil. Bir sene hazırlık okumaktır. Diyorlar ki yurt dışında mı okuyalım? Hayır, burada okumak. Burada bir sene hazırlık okuyup o bir sene ama gerçekten teksif olup ciddi anlamda gayret sarf edip bu işin rüyasını görüp şimdi geliyor çocuk diyor ki abi çok zor diyor. Evet diyorum ben de çok zorluğunu çektim. Hafakanlara girdim. Hele bir Amerikalı bir tane hocamız vardı. Böyle geçemeyeceksiniz meçemeyeceksiniz diye bizimle alay da ederdi. Onların ben psikolojik ezikliğini yaşadım. Doğru, çok çok doğru. Zor bir iş. Ama ne yapıp edip arkadaş? Bu bir sene içerisinde bu işi halledeceksin. Sonraki 40 sene bu işin ekmeğini yiyeceksin. Bu işin efendim kıymetini anlayacaksın.
Peki bir şey sorayım abi. Bu yaşadığınız zorluklarda siz nasıl bir yöntem izlediniz? Yani kelime ezberi ya da başka şeyler yapıyorlar ama mesela kurslar var şimdi İngilizce kursları. Gidiyoruz oraya. Biz de kaydolduk bir dönem. Fakat pek verim alamadık. Yani kendimiz vermemiz lazım tabii ki ama sizin yönteminiz daha çok nasıl oldu yani?
O bir senede tabii yaşadığımız hatıra bile gelmek istemeyeceğimiz. Çünkü herkesin bir kendine göre bir rutin bir hayat tarzı var. Üniversiteye hazırlan diyorlar. Tamam diyorsun haftada günde iki saat çalışayım haftada şu kadar kursa gideyim tamam belli bir tempo bir rutin. Şimdilerde o işler de zorlaştı gerçi ama çünkü gittikçe çıta yükseliyor. Ama dil başka bir şey yani. Bizim yani kendi milletimizden kaynaklanan bir şey midir bu? Reflekslerimizde olmayan bir şey midir bilemiyorum. Kimi insanın da belki genetik olarak da yatkın olmamasından kaynaklanan da bir şey olabilir. Ama yani bu subjektif bir değerlendirme de olabilir ama bizim milletimizin dil öğrenmeye karşı bir böyle bir şeyi var, direnci var yani. Gerçekten o fazla yerlilikten kaynaklanan bir şey mi? Fazla millilikten kaynaklanan bir şey mi? Çok emin değilim. Ama biz çok kolay dil öğrenemiyoruz. O açık ve net yani. Belki bu hani öz kültürümüze, kendimize ait değerlere çok sahip oluşumuzdan kaynaklanan bir şey yani. Yani tutuyoruz yani. Kendi bildiğimizi koruyoruz ve yeni bir şeyin girmesine engel oluyoruz. Mesela Çin'de öyle bir şey okumuştum. Yani böyle akıcı İngilizce konuşan Çinlilerin devlet memuru olması engellenirmiş yani. İstenmezmiş yani. Hmm. Üst düzeylere gelmeleri. Çünkü bunun bir şekilde artık o Çinlilik denen o yerlilikten uzaklaştığı kabul edilirmiş. Şimdi bu önemli bir şey. Önemli bir kriter. Yani bu bize şöyle bir açıdan bakmamızı sağlayabilir. Demek ki bizim de bu yerlilik ve millilik düzeyimiz arttıkça dile karşı rezistansımız artıyor. Yani direncimiz artıyor. Bu direnç de muhtemelen öğrenmemizi engelliyor. Belki de öğrenmek hani sadece şeye vakıf olmak, dile vakıf olmak falan filan değil. Çünkü o bir hayat tarzı aslında. Hani bir lisan, bir insan, iki lisan, iki insan diyorlar
evet,
ya.
Evet.
Yani işte bir hayret mesela edası çıkartacaksın. Wow diyorsun mesela. Yani
İngilizce'de. Işte,
İngilizce evet. Demek evet. Bunu. Bir de hadi canım sen de demekle mesela ya da wow demek arasındaki fark. Şimdi bu bir insan, ikinci bir insan yani. Hı hı. Ha kendinden taviz vermeden dil nasıl öğrenilir? İşte bunun formülünü bulan varsa da gelsin anlatsın yani. Hele hele İngilizce için bu mevzu bahisse. Çünkü kültürel iktidar da onlarda. Evet. Yani film iktidarı da onlarda. Görsellik de onların şeyi altında. Bu bir moda olarak bize dayatıldığı için oralarda işte bizim kendimize ait yerli ve milli dirençler geliştirmemiz zor. Ama şunu söyleyebilirim. Hakikaten bu işin rüyasını görmeden olmaz. Biz de o zaman öyle söylerlerdi. Rüyanda İngilizce konuştuğunu görüyorsan o işi öğreniyorsun demektir derlerdi. Ben şöyle bakıyorum. Hakikaten her gün kaliteli zamanlardan en az 2 saat bu işe teksif etmeden bu iş olmaz. Yani gerçekten kendini vermen gerekiyor. O da işte kursa gideyim. Orada işte efendim sosyalleşeyim. Orada bir takım konuşmak, konuşmakla alakalı değil sadece. Bize lazım olan konuşmak değil hattı zatında. Hedef belirlemekte de bir kere sıkıntı çekiyoruz. Bu hedefe en uygun kazanımın ne olduğu noktasında da sıkıntı çekiyoruz. En başta hedefi iyi belirlemek lazım. Sen bu dili niye istiyorsun kardeşim? Abi ticaret dünyasına girdim. O speaking yani konuşmak istiyorum. Ha tamam. Ona uygun bir kurgu bulacaksın. Yok ben ilim adamı olmak istiyorum. Bu Anglo-Sakson literatürde üretilen tezlerin, kitapların bir şekilde takipçisi olmak istiyorum. Ha tamam sana reading lazım. Okuma yazma lazım yani. Çok güzel. Hangi hedef önündeyse ona uygun bir kurgu bulacaksın. Okumakla ilgili bir hedef mi edindin? Kitap okuyacaksın. 2 saat. Her gün. Notları çıkartacaksın. Yerine göre kelimeleri sözlükle beraber yaşayacaksın. Böyle bir şey olacak yani. Dille ilgili yani o konuşmakla ilgili böyle bir hedefin varsa ona uygun bir kurguya gireceksin. Dolayısıyla böyle bir genel formülden daha ziyade özel formül verilebilir diye düşünüyorum. Herkes için ayrı bir formül vardır yani dil eğitimiyle ilgili.
Eyvallah abi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde tabii burada çok da detaylı eleştiriye girmek belki doğru olmaz bizim üzerimizden ama şunu söylemek lazım abi yani ben bir genç olarak söylüyorum bunu. Çok fazla değişen bir şey var. Yani lisede değişiyor, sınav sistemi değişiyor, üniversiteye giriyorsun sınav sistemler değişiyor sürekli. Şimdi bu değişimler de sizin bahsettiğiniz konu üzerinden konuşursak abi eğer yani Türkiye'de dil öğrenim ihtiyacı devlet tarafından hala hissediliyor. Ben bunu anlıyorum sanki. Yani
tabii kesinlikle öyle. Bizde reform bitmez eğitimde reform. Evet. Çünkü biz kovalıyoruz şu anda. Yani önden gidenler bize tur üstüne tur bindirdikleri için biz de kovalıyoruz. Onların oradan görebildiğimizi adaptasyon noktasında bir şeyimiz var. Ya Fatih projesini hatırla şimdi tablet dağıtıldı.
Ne oldu mesela o
ne proje? Oldu mesela evet. Şimdi yani yazboz tahtası bizde eğitim yani. Şimdi o şey güzel metafor kovaladığımız için ancak böyle ulaşabildiğimize ya da bulabildiğimize ya bak izlerini takip ediyoruz. Ha bak burada böyle olmuş demek ki biz de böyle yapmamız lazım tarzında. Bazen ayakkabımızı değiştiriyoruz, bazen yolumuzu değiştiriyoruz, bazen mola yerimizi değiştiriyoruz. Böyle ilginç bir kovalama süreci geçiriyoruz. O yüzden bizde reform bitmez. Eğitim bizde yazboz tahtasıdır. Benim bugün yani senin bahsettiğin o değişiklikten anladığım, yani bunu biraz daha öğrencilerin, çocuklarımızın şekillenme çağları ki 5. sınıf orta 1'e tekabül ediyor değil mi şimdi? Hatta evet. Eski sistemle orta 2'ye tekabül ediyor. Şimdi yok. 5. sınıf. Yok tamam. Yok
tam ilkokulun
ilkokul
sonu.
Beş.
Ha, ilkokul 5. İlkokul 5 yani 5. sınıf. 6. sınıf orta 1.
Evet, evet öyleydi eskinin. 4+1 de şimdi 2. 4'ün ilk senesi olmuş oluyor yani. Orta 1 şu anki sistemle orta 1 olmuş oluyor. Burada yani o şekillenme bitecek ilkokulda. Sonra tam böyle artık zihni anlamda idrak daha gelişkin bir düzeydeyken biz yine dili boca edeceğiz. Ve oradan da işte dili halledip devam edeceğini ümit ediyoruz. Ümit edelim gerçekten böyle olsun.
İnşallah.
Ama ben hiç o noktada çok ümit var değilim. Yani biz Türkçemizi iyi öğretsek, Türkçemizin sultanlarını, o idrak dünyamızı, o keşif merakını bir verebilsek esas bence odur diye düşünüyorum. Ama tabii bu bir paradigma meselesi. Bir taraftan da gerçek hayatın şeyleri var.
Hayatın gerçekleri
var. Hayatın gerçekleri var, evet.
Benim abi kendi hayatımda da gördüğüm şey oluyor hep. Çok şey yapmak isteyince aslında bir şey yapamıyorsun. Yani bir şey odaklanamıyorsun. Planlama olmuyor hayatında. Hedeflerden bahsediyorsunuz. Hedefleri koyuyoruz ama araya başka şeyler giriyor. Çok hevesli oluyoruz yani. Bizim bu yaşlar özellikle öyle. Birçok şey yapma ihtiyacımız oluyor, isteğimiz oluyor. Mesela dil o yüzden benim açımdan böyle erteleniyor sanki hep böyle kendi içinde. Bunun acısını çekiyorum ama bu belli bir yaştan sonra zor olmuyor mu acaba? Bir açıdan da acaba o yaşlarda gösterilmesi doğru olabilir mi abi? Çünkü 25-26 yaşından sonra bir adam İngilizceyi çok rahat çözebilir mi acaba?
Mesela yurt bizim de hafızlık da öyledir mesela. Çocuk daha böyle gözü açılmamışken 6-7 yaşlarındayken hafız yapıp yani çok zor bir şeydir çünkü. Sonrasında kendine bıraktığın zaman çünkü insanlar çok farklı yönlere gidebiliyorlar ki bunu seçen çok az oluyor. Seçse de bir müddet o işle yoğunlaşmayı da kendine bir görev olarak addetse de ilk zamanlardaki gibi verim de alamıyor bu sefer. Evet. Dolayısıyla o dediğin yani yoğunlaşma en böyle su üstüne yazı yazmak değil de mermere kazı yapmak gibi yani. O dönemler mermere yazmak gibi yani. O kalıyor, kalıcı oluyor. Ama daha sonraki dönemlerde artık beyin de kendine göre farklı fonksiyonlara giriyor. İlk öğrenilecek şeyler öğrenilmiş oluyor. Oralar dolmuş oluyor tabiri caizse. Ondan sonra oraya yeni bir şey koyamıyorsunuz. Bu açıdan İngilizceyi böyle ya da dil eğitimini bu anlamda bir en verimli zamanda hedef olarak koymak. Yani tabii eğitimciler bunu tartışsınlar. Daha teknik bir konudur ama bizim o dönemde yerine koyabilecek daha iyi bir şeyimiz var mı? Ben bundan da çok emin değilim. O yüzden sükut edelim, susalım. Çok da konuştuk zaten bu konuyu.
Eyvallah.
Yani bilmiyorum, İngilizce o nokta yaramız bizim yani, derdimiz.
Şimdi dilimizden ve dile öncülük edenlerden bahsettik. Biz de Kahraman Bitmez dedi, bu kapağımız var abi. Acaba nasıl bağlayabilirim diye düşünüyordum. Oradan dedim belki bağlayabiliriz. Şimdi çok fazla kahraman var medeniyetimizde. Yani kahraman derken medeniyetimiz öncelik etmiş. İnancımıza, dinimize öncelik etmiş çok fazla şahsiyet var. En başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük öncümüz. Biz de bununla alakalı İslam mücadelelerinden 365 kahramanlık tablosu diye bir kitap yayınlamış olduk. Genç dergisi olarak. Daha henüz abonelerimize ulaşmadı ama yeni dönem hediye kitabımız abonelere. Biraz bundan bahsedelim mi abi? Ne dersiniz? Dergimizin 121. sayısı. Abonelerimize böyle bir hediyemiz var. İngilizce eğitim, ihanet, biz öğretim dil, şart.
Biz dil öğrenemediğimiz için kahraman çıkartıyoruz acaba?
Ya da onların öyle bir derdi yoktu ki kahraman oldular.
Yo, tam dersi. Onların gittikleri yerlerde kendi dillerini, kendi dinlerini en üstün, en güzel, tercih edilecek ve insanların kendi hür iradeleriyle seçebilecekleri bir seçenek olarak takdim etmek gibi bir dertleri vardı.
Hmm.
Yani hakikaten ulaşmak da onların derdi yani. Ulaşmak ve ulaştırmaktı. Yani bizim şimdi derdimiz ulaşmak ve ulaştırmak değil, erişmek bizim derdimiz. Yani önde koşuyor birileri.
Evet abi.
Biz onların böyle göz kamaştıran, ki göz kamaştıran ifadesi de şeydir yani, altını çizmek lazım. Göz kamaştıran hallerine bakıp, ki aslında göz kamaştırıcı bir halleri de yok, cezbeye kapılıyoruz ve ya bunlarla gibi olmak, bunların yanına gitmek, bunlardan bir feyiz almak, bunların efendim dünyasıyla hemhal olmak nasıl olur diye bütün derdimiz o. Yani dünün kahramanları bugünün marabaları yani. Şimdi böyle bir atmosferde aslında kahramanlık bence yani bitmedi ama mahiyet değiştirdi. Bugünkü kahramanlık kendi ilminin, kendi fikrinin, kendi dünya görüşünün, kendi hayat tarzının psikolojik üstünlüğünü de fark ettirerek bunu tüm dünyanın önüne böyle tercih edilebilir bir hayat tarzı ve formu olarak ortaya koyma becerisidir. Bu maddiyatsız olmaz Salihciğim. Bu maneviyatsız da olmaz. Bu bir küldür. Yani bir eşit kaplar nazariyesinde olduğu gibi yani. Yani sporuyla, fikriyle, mimarisiyle, hayat tarzıyla, filmiyle, sanatıyla, neyse işte. Her şeyiyle bir kül olarak, bütün olarak insanlığa kendini takdim etme meselesidir. Dünün kahramanları bu derdin, yani kendi yaşadığı hayatın, Allah'ın razı olduğu, insanların razı olduğu ve kendisinin razı olduğu bir hayat tarzı olduğundan o kadar emindi ki bunu herkesle paylaşayım, herkes buna hayran olsun. Bunun kahramanıydı dünkü kahramanlar. Bugünkü kahramanlık ne peki? Bugünkü kahramanlık yine aynı çerçevede Allah'ın razı olduğu, insanların razı olduğu ve kendimizin razı olduğumuz bir hayatı bütün formlarıyla benimseyip benimsetme kavgasıdır. Yani bu anlamda da kahraman bize bitmez. Düşman çünkü başka bir şeyin derdi içerisinde. Nedir o? Düşman da en başta şeytan ve avaneleri, batılın taraftarları, hepsi yani Allah'ın bu dünya hakkındaki muradının tersini gerçekleştirme yolunda. İşte sen hata ettin ya Rabbi. Nasıl? Bu insanı gönderdin bu dünyaya. Burada kan dökecek, birbirini yiyecek, birbirini efendim kesecek ve senin hani biliyorum deyip de bizim bilemediğimiz şey, ki şeytan yok böyle bir şey diyor. Bak çıkmayacak ortaya. Şimdi burada işte şeye, meleklere Cenab-ı Hak ne diyordu? Alleme Ademel Esma. İsimleri öğretti. Sonra da hadi bakalım söyle bunları dedi. O Esma'yı. Hazreti Adem o Esma'yı, o ilim sıfatıyla, o ilmi meleklere anlatmaya başlayınca melekler dediler ki Sübhanele almelena me allemtena. Biz hata etmişiz, senin bildiğinden daha başkasını bilmiyoruz, seni tesbih ederiz dediler. Dünya hayatı böyle bir kavgadır aslında, yani böyle bir kendini ispat mücadelesidir. Bunun yolu da ilimden geçer. Dünün kahramanları ilmin öncüleriydi.
Evet.
O hayat tarzının, o üstünlüğün aslında kahramanlarıydılar. Daha sonra kahramanlık, biz şeye düşünce, inkisara, hezimete, bunun savunma kahramanlığı oldu. Bugünün kahramanlığı ne peki? Bugünün kahramanlığı yine aynı mahiyette devam ediyor. Hezimet çünkü devam ediyor. Ama artık topla, tüfekle değil, belki silahla da değil. O hayat tarzını bütün sahalarda, hı hı, bizim kendimize ait o üstünlükle, yani psikolojik üstünlükle. Bakın yani bu kalpte sizin için bir kötülük yok. Bu yüzde güzellik var. Bu hayat iki dünya saadeti getirir. Bu efendim yaşayış herkese faydalı bir yaşayıştır şeklinde insanları ikna ile olacak. Bunun biz kahramanlarını şu anda yetiştirmek durumundayız. Kendi kahramanlarımızı bilmeden de başkalarının kahramanlarına öykünerek bu olmaz. Kahramanlığı çıkartan ortaya sebepleri, sonuçları, hı hı, iyi irdeleyip ona istinaden kendimizin nasıl bir kahramanlık ortaya koyacağımızı görmemiz lazım. Yani kendi kahramanlarımızı tanımadan kahraman olamayız Salih'ciğim. O yüzden işte genç dergimiz çok güzel bir zamanlamayla, Cenab-ı Hakk'ın bu lütfudur, 15 Temmuz'dan önce biz karar vermiştik böyle bir kitap verelim diye. İslam
mücahitlerinden
365 kahramanlık tablosu. Tarih dergimizin editörü Sinan Özgenç'in efendim titiz çalışmasıyla 365 tane kahramanlık tablosunu böyle bir güzel kitaba dönüştürdü. Ve biz bunu da genç dergimizde inşallah önümüzdeki sene abone olacak olan okuyucularımıza hediye olarak takdim ediyoruz.
İnşallah hayırlı olur abi. Şimdi kitabın da okumalarını biz yaptık arkadaşlarla. Son baskıdan önce kitap gerçekten çok güzel olmuş. Yani hem böyle okunaklı iyi, hem hikayeler boğmuyor, kısa kısa. Her sayfada bir hikaye var. Çok güzel olmuş. İnşallah faydalı
hikaye
olur.
Hikaye derken bunlar yaşanmış yani.
Yaşanmış hikaye. Yaşanmış hikaye oluyor mu abi bu arada?
Tabii yaşanmış hikaye değil, hikaye. Kitabım var benim biliyorsun.
Yani yaşanmış hikaye. Doğru abi. Eyvallah, inşallah hayırlı olur. 365 serisi devam eder mi peki abi gençten?
Onu çok tartıştık geçenki yayın kurulunda da, çok böyle arkadaşlar sıcak bakmıyorlar, artık yeter 365'i bitirelim diyorlar. Benim şeyim aslında rüyam, hayalim 365 çarpı 365'ti.
Oo.
Yani 365 tane biz 365 serisi çıkartabiliriz diye arzu ediyorum ben gerçekten. Yani bu çok uzun bir süreç ama çıkartılabilir. İlla her sene kitap olarak vermek gerekmiyor.
Belki şey olur abi, ara dönemde kitaplar çıkar. Mesela
evet.
Olmaz mı?
Yılda, tabii,
bir yılda 5 tane 360, onun planlamasını yapıp.
Yani evet, o bir seri olabilir yani. Evet. 365 çok güzel bir aslında mantık. Yani her gün bir şey okuyacaksın. 365 dua, 365 biz sahabe ölçüsü dedik, daha böyle 365 peygamberimizden güzel sünnet dedik. Böyle şey çok çıkabilir. 365 yemek mesela. 365 gezilecek belde. 365 tiyatro eseri, sinema eseri.
Çok olur, çok
365
olur.
365 kitap.
Evet. Eyvallah abi, inşallah hayırlı olur. Sinan abi de Tarih Gazetesi'ni hazırlıyor. Şeyle alakalı aslında, yani kitapla da bir ilişkisi, alakası var.
Evet, evet.
Hikayeleri de şimdi şey, yaşamış hikayeleri de ben inceledim, şeyler var yani. Altta aslında Sinan abinin de o kendi üslubunu biraz katmış sanki bazı yerlerde.
Tabii Tarih Gazetesi'ni burada hayırlı yad edelim. Sinan'ın da emeğini orada görelim. Gerçekten Tarih Gazetesi bugün çok güzel bir boşluğu dolduruyor. Gençlere tarih sevgisinin aşılanması noktasında. Eyvallah. O kendine has üslubuyla, yani bugünün sanki bir olayı olmuş gibi çok güzel şeyler var. Tarih Gazetesi hakikaten önemli bir boşluğu dolduruyor yani.
121. sayımızda Gökhan Gökçek de gelmiş oldu dergiye. Tarihten bahsettik. Gökhan da tarih üzerine şu an çalışmalarını sürdürüyor Ankara'da. 16 yıldız neye karşılık gelir diye de bizim hani Türk geleneğinden gelen o 16 yıldızı yazısını taşımış oldu. İnşallah hayırlı olur abi o da.
Gökhan'ı seviyoruz. Reis'e selam buradan.
Reis'e selam. O mesajı anlar diyorsunuz abi. Eyvallah. Şimdi abi yavaş yavaş da süremizin galiba sonuna geliyoruz. Dergimizle alakalı var yani bir mesajınız, düşünceniz okurlarımıza, dinleyicilerimize?
Yani 10 senelik bir yolculuktur Genç Dergisi. Genç bizim o anlamda mektebimiz oldu. Oradaki açılan yol, Cenab-ı Hakk'ın açtığı o yol hakikaten hepimizi belli bir kıvama getirdi diye düşünüyorum. Hala da istifade ediyoruz, devam ediyoruz. Oradaki muhabbetin, neşvenin, şetaretin, yani şevkin, heyecanın ben tam bir gençlik aşısı olduğu kanaatindeyim. Yani ben evladımın şen şatır olanını severim dermiş Ahmet Dusuki Hazretleri. Çok genç yaşta vefat etmiş. 4 ayrı yoldan icazetli bir Allah dostu, hak dostu. Onun o sözünü biz kendimize birazcık rehber edindik. Şen şatır olmak. Yani bu noktada da mesela Nasreddin Hoca benim çok önem verdiğim bir üsvedir. Yani örnektir. Hı hı. Rol model diyorlar ya şimdi yeni tabirle. Yani Hazret müderris sıfatına haiz. Yani bugünkü profesöre denk geliyor. Yani maddi bilimleri gidebileceği en son noktaya kadar tahsil etmiş. Bir şeyh efendinin halifesi, manevi ilimleri de tedris etmiş. Zülcenahen yani. Bu iki vasfından dolayı kadılık yaptığı dönemler olmuş. Fıkralarını hatırlayınız.
Evet abi.
Anadolu'nun en zor zamanlarında yaşamış. İşte Timurga ailesi, yine fıkralarını hatırlayınız. Sonra bakıyorsunuz hanımıyla muhabbetleri, pazar muhabbetleri, eşeğiyle muhabbetleri, komşularıyla muhabbetleri. Hayatın böyle tam içinde ve dibinde bir insan. Ve çok daha önemli bir şey Salih'ciğim. Bu kadar zor şartın içerisinde hep gülmeyi ve güldürmeyi başarmış bir insan. Nükteden yani.
Nasrettin
Genç Hoca. De bizim birazcık rol modelimiz, evet. Nasreddin Hoca'dır yani. Hem maddi bilimleri bilecek, hem manevi ilimlere dair bir endişesi, kaygısı olacak. Onu tahsil sadedinde bir takım teşebbüslerde bulunacak. Bu kadar gayelerin içerisinde de nükteden olmayı, gülmeyi, şen şatır olmayı, sesinin tonunu hiç düşürmemeyi de başaracak. Hoca şimdi bir gün aşağıda pazar var. Yukarıda şeye çıkmış, minareye ezan okumaya başlamış. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağı bakıyor bir taraftan da. Ümit ediyor ki, bekliyor ki. Yani o ezanın ilk sözlerinden itibaren yavaş yavaş insanlar pazardaki şeylerini bıraksınlar.
Namaza gelsinler.
Namaza gelsinler. Hiç kimse tınmıyor tabii. Yani eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Bakıyor aşağı. Gelen giden yok. En son aşağı inmeye aşağı inmiş. Avluda başlamış okumaya. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yine kimse yok. Dışarı çıkmış. Hayya ala salah, hayya ala salah. Bir taraftan koşuyormuş, bir taraftan da bağırıyormuş sürekli. İşte, hayya ala salah, hayya ala salah. Hayya ala felah, hayya ala felah. Hocam demişler, ne yapıyorsun ya? Demiş ki sesim nereye gidiyor? Onu bulmaya çalışıyorum. Koşarak yani. Sesim nereye gidiyor onu bulmaya çalışıyorum. Ben her Nasreddin Hoca fıkrasının çok derin nükteler içerdiğine inanmışım. Bizim gençte de birazcık şeyimiz o. Biz koşuyoruz. Etrafta arıyoruz. Bir taraftan da bağırıyoruz. Diyoruz ki benim sesime kim gelir? Ya sen durmuyorsun ki yerinde.
Evet.
Ama işte durmadığım için zaten ben o sesimin nerelere gittiğini anlamaya çalışıyorum. Çünkü ben kendimi arıyorum aslında.
O zaman sesimiz kendimize geliyor bir taraftan, öyle mi abi?
Aslında sesimiz kendimiz için.
Evet.
Derdimiz, çabamız, gayretimiz kendimiz için. Çünkü bir insanın fethedebileceği en muhteşem yer kendisidir. En öncelikli yer de kendisidir. Diyor ki işte adam olamadık abi diyor. Başkalarına falanca diyorum arkadaşla ilgilen. Geçen birisine öyle söyledim. Dedim ki bak bir arkadaş var yanında sen dedim. Hı hı. Ya onunla dedim farklı bir ilişki kurabilirsin dedim. Orada bir şey var. Hafif çocukta böyle bir istidat var. Böyle bir gözünde bir kıvılcım gördüm dedim kendisi. Ya abi dedi biz dedi daha dedi adam olamadık ki yani biz ki. Ya bunu dedim kim iddia ediyor zaten olduğunu. Sen tam da ben işte adam olayım diye o çocukla ilgilen.
Kendini yetiştir.
Tabii yani kendini yetiştirmek diye bir şey aslında bu anlamda dönüp de kendinden başkasıyla uğraşmamak değil. Biz öyle bir yazı yazmıştık gençte bir ara hatırlıyorum. Kendinden başka gündemi olmayan nasipsizdir diye. Yani bir başkasının derdine düş ki Allah senin derdine çare bulsun yani. Benim derdim bu anlamda başkasının derdiyle dertlenmek. Bir başkasının adam olması, bir başkasının namaza başlaması, bir başkasının gece hak diyecek, Allah diyecek bir kıvama gelmesi, bir başkasının haftalık sohbetlere gelmesi, bir başkasının kitap okumaya başlaması, bir başkasının efendim güzel insanlarla buluşması gibi dertlere düşersem ben, bir bakarım ki hayrın merkezi olmuşum çaktırmadan yani. Böyle bir iddiam yok olayım diye. Ama bu çabayı öyle gösteren yok. Dünya için çaba gösteren çok. İşte şöyle bir teşebbüs yapalım, şöyle para kazanalım, şöyle işler yapalım. Sen hayrın merkezinde olabiliyor musun?
Evet.
O yüzden asistan aranıyor diye bir yazı yazmıştım zamanında. Asistan aranıyor. Kimin asistanı? Herhangi bir profesörün, herhangi bir tüccarın, herhangi bir efendim bürokratın asistanı değil. Allah'ın asistanı. Kim Allah'a yardım etmek istiyor? Sigorta primi çok iyi. Maaşı çok iyi. İki dünyası garanti. Huzur cabası. Hemen ilk anda peşin verilen bir huzur var. Artı sürekli böyle bir şeydesin yani, maiyettesin yani. Hadi bakalım. Ha, zorluğu yok mu? Var tabii. Her işte olduğu gibi. Onda da var zorluk.
Bir de şey değil mi? Asistan vurgusu da önemli yani. Asistanlık şey çünkü. Yani deseniz ki hani yardımcı aranıyor. Belki önü kapanabilir ama asistan kademe kademe artık doktora. Değil mi abi? Yani doçentlik, profesörlüğe kadar orada. Allah'a yaklaşıyor yani.
Çünkü. Asistan olmak, hep asistan kalmak ihtimali de var ya, onu da söyleyelim. 28 Şubat'ta bazı kadro verilmeyen abilerimiz vardı. Doçentti ama asistandı yani hala. Kadrosu doçent, yani normal doçent olmuş ama hala araştırma görevlisi. Biz orada o kadroda olalım da hep asistan kalalım, sıkıntı yok yani.
Eyvallah.
Zaten şeydir, o yardımcı ifadesi de şey değil. Onu aslında atıftır o. Men ensari ilallah diyor Hazreti İsa havarilere. Allah'a kim yardımcı olur? Allah men ensari ilallah. Allah yolunda bana kim yardımcı olur? Onlar ne diyorlar? Havariler. Nahnu ensarullah. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Yani tamam biz sana yardımcı oluruz ama Allah'ın yardımcıları olarak bize yardımcı
Allah da bize yardımcı oluyor değil mi abi?
Tabii ya, o zaten şeydir. Ayet-i kerimeyle sabittir. Sen Allah'ın dinine yardım edersen Allah da senin ayaklarını sabit kılar. Yani ayaklarını sabit kılması aslında senin sözünün, duruşunun bir böyle insanlara numune-i imtisal olarak, bak söz söylenecekse böyle söylenecek, durulacaksa böyle durulacak, takip edilecek birisi varsa da burasıdır denmesi meselesi yani. Senin ölmemen demek yani. Ayakların sabit kalması senin süreklilik kazanman demek. İşte Hazreti Mahmud Hüdayi Hazretleri gibi işte.
Eyvallah abi. Allah razı olsun. Lütfü abi, süremizi doldurmuş olduk böyle. Yavaş yavaş açılıyorduk, gidiyorduk. Birkaç saat daha konuşuyoruz aslında ama.
Dinleyicilerimizin de sabrını taşırmamak lazım. Her şey kıvamında güzel.
Eyvallah abi, teşekkür ediyoruz. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, bugün Lütfü Arslan abimizle beraberdik. Kendisi Erkam Radyo'da iki yeni programa daha başladı. Buradan tekrar söylemiş olalım. Pazar akşamları saat 7'de Hayrola programını icra edecekler Mehmet Okur hocamızla, Mehmet Emin Okur abimizle. Cuma akşamları da ekonomi programı var yine saat 7'de. Bu da Osman Şentürk beyefendiyle abimiz olacak. Lütfü abimize teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim. Hayırlı geceler dilerim herkese.
Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bizleri Twitter ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun.